Ayrım 9. Papaz her zaman pilav yemez. Johannes Mario Zimmel. Sayfa 96. 11. kısım. Lizbon, savaş ve barbarlıklarla yavaş yavaş parçalanan özgürlük ve barış ülkesi. Lizbon, umutsuzluk ve sefalet dolu bir dünyanın göbeğinde, akıl almaz bir servet, bolluk, güzellik ve zarafet cenneti. Lizbon, gizli servislerin av alanı, saçma ve canavarca dolapların döndüğü bir arena. Thomas Lieben ayağını yere basar basmaz bütün bunları aynı anda hissetmişti. Yol boyunca ağzı açık uyuyan binbaşı Lowe's peşinde olduğu halde gümrüğe giren Thomas özel olarak arandı nedense. Bütün elbiselerini çıkardılar, bavulu didik didik edildi, ceplerine varıncaya kadar defalarca arandı. Biri Portekiz güvenlik örgütünü uyarmışa benziyordu. Fakat ne bütün servetini teşkil eden dolarları ne de yanında olması gereken siyah çantayı bulabildi gümrük polisi. İşleri bitince aşırı bir nezaketle uğurladılar Thomas'ı. Lindnerler çoktan otellerine gitmişlerdi. Thomas pasaport kontrolüne doğru ilerledi. Binbaşı Lowe's da peşindeydi. Thomas terminalin önündeki taksi durağına doğru yürüdü. Binbaşı Lowe's da peşinden geldi. O ana kadar birbirleriyle bir kelime bile konuşmamışlardı. ''Şimdi sana biraz idman yaptıralım evladım.'' diye mırıldandı Thomas ve hemen bir taksiye atladı. Lowe's da başka bir taksiye bindi. Her iki araba Yeditepe üzerinde kurulu şehrin merkezine doğru hızla ilerlemeye başladı. Thomas daha önce bir kere tam 6 hafta Lizbon'da kalmış olduğu için şehri oldukça iyi biliyordu. Taksiyi Plaza Don Pedro'da durdurdu. Binbaşının arabası da hemen arkalarına yanaşmıştı. Küçük bahçeli kahveler bütün kaldırımı kaplıyordu. Masaların çoğu mültecilerden oluşan bir kalabalıkla kaplıydı. Thomas Lieben yanlarından geçerken her dilden kelimeler geldi kulağına. Thomas kalabalığın tam içine gelişi güzel daldı. Binbaşı onu gözden kaçırmamak için büyük bir çaba harcıyordu. ''Şimdi biraz da ayaklarımızı kullanalım bakalım.'' dedi Thomas içinden. ''Spor her zaman vücuda faydalıdır.'' Kalabalığın içinden hızlı adımlarla önce bir süre kıvrıla kıvrıla uzayan dar caddeleri izleyerek deniz kenarına indi. Sonra yine hızlı adımlarla yokuş yukarı tırmanmaya başladı. Kestirme yollardan, aralıklardan geçti, beklenmedik yerlerde dönüşler yaptı. Fakat binbaşıyı gücünü tüketecek kadar yormak da istemiyordu. Amacı izini kaybettirmek değil, takipçisini yorarak kızdırmaktı. Thomas Lieben bu hırsız polis oyununu bir saatten fazla sürdürdü. Sonra bir taksi çağırdı. Binbaşı da peşinde olduğu halde o günlerde çok kalabalık çeken deniz kenarındaki Estoril kasabası yakınlarında bulunan balıkçı köyü Cascais'e doğru yola çıktı. Köyde eskiden bildiği çok iyi bir lokanta vardı. Güneş kan kırmızısı bir renge büründükten sonra yavaş yavaş denize doğru alçaldı ve gözden kayboldu. Karanlıkla birlikte sıcak bir rüzgar çıkmıştı. Tagus körfezindeki bu küçük balıkçı köyü Lizbon ve çevresinin en güzel manzaralı köşesiydi. Thomas Lieben her akşam balıkçı teknelerinin dönmeleriyle başlayan bir dramı seyre hazırlanıyordu. Taksiyi lokantanın önünde durdurdu, indi. Binbaşının eski arabası da hemen arkasına park etti. Alman istihbarat subayı soluk soluğa indi arabadan, bitkin bir haldeydi. Thomas oynamakta olduğu oyundan vazgeçmeye karar verdi. Lowe's'a yaklaştı, şapkasını çıkararak kibarca selamladıktan sonra yolunu kaybetmiş küçük bir çocukla konuşurcasına tatlı bir sesle seslendi ona. ''Artık burada biraz dinlensek iyi olur. Şu son birkaç gün içinde epey yıpranmış gibisin.'' Hem de nasıl, binbaşı mesleğinin gerektirdiği gururlu havayı bozmamak için çaba harcıyordu. Bu çabayla konuştu. İstersen dünyanın öteki ucuna git Lieben ama elimden kurtulamayacaksın bu sefer. Kendine o kadar güvenme dostum, o kadar güvenme. Köln'de değiliz şu sıra. Burada bir Alman binbaşısının hükmünün fazla geçmediğini biliyorsun herhalde dostum Luz. Bana Lehman diye hitap ederseniz memnun olurum Herr Leblanc. Anlaşılan Luz başka bir ad altında seyahat ediyordu. ''Hah, sesinin bu tonu daha iyi. Oturmaz mısınız Herr Lehman? Şu görüntüye bakın, nefis değil mi?'' Birçok balıkçı teknesi kelebek sürüsü gibi kayarak limana giriyorlardı. Bin yıldır yapıla gelen şekilde balıkçılar teknelerini bağırarak, şarkılar söyleyerek sahildeki tahta kızaklara çekmeye başladılar. Kadınlarla çocuklar da yardıma gittiler. Hava iyice kararmıştı. Teknelerin fenerleri sahil boyunca pırıl pırıl parlıyordu. Thomas gözlerini teknelerden ayırmadan konuştu. Nasıl oldu da izimi buldunuz?
Bütün tedbirlerine rağmen Toulouse'a kadar çok çabuk geldik. Madame Jean'ın evindeki hanımlar bütün sözlerimize, tehditlerimize göğüs gerdiler. Tek kelime bile alamadık ağızlarından.
Kim ele verdi beni?
Alphonse adında bir serseri. Sana kızgınmış.
Ah evet, bebenin dostu. Biraz hizaya getirmiştim onu. Gözlerini bir an için yumup o anı canlandırdı kafasının içinde. Sonra binbaşıya dikti gözlerini. Portekiz tarafsız bir ülke Herr Leyman. Size karşı kendimi korumaya kararlı olduğumu da bilin.
Fakat azizim Herr Leif, pardon, Mr. Leblanc demek istemiştim. Durumu yanlış anlamış gibisiniz. Amiral Canaris Almanya'ya dönerseniz güvenliğinizin kendisi tarafından sağlanacağına dair garanti verdi.
Elinizde bulunan siyah evrak çantasını sizden satın almam için de emir verdi. Anlamadım.
Ne kadar istiyorsunuz? Binbaşı masanın üzerine eğilmiş alçak sesle konuşuyordu. Listelerin hala sizde olduğunu çok iyi biliyorum.
Thomas gözlerini indirdi, ayağa kalktı. Özür dilerim, bir yere telefon etmem gerekiyor. Lokantadaki telefonu kullanmak istemedi. Birkaç adım ötede gazete satan küçük bir kulübe vardı. Oradaki telefonla Estoril Park Palace Oteli'ni aradı ve Miss Hastings'i istedi. Amerikalı hostes telefona hemen cevap verdi.
Oh Jean, nerelerdesin? Seni bekliyorum.
Ne yazık ki biraz gecikeceğim. Bir iş görüşmesindeyim. Daha bitecek gibi değil. Mabel, bu sabah Marsilya'da eşyalarını toplamana yardım ederken yanlışlıkla siyah bir evrak çantasını da senin bavuluna koymuşum. Ne olursun onu aşağıya indirip danışmaya teslim ediver de otelin kasasına benim adıma yerleştirsinler.
Tabii sevgilim, hemen indiririm aşağıya. Ne olursun çok gecikme olmaz mı? Biliyorsun yarın Dakar'a uçuyorum.
Kızın sözlerini dinlerken Thomas birinin telefon kabininin dışından kendisini dinlemekte olduğunu hissetti. Hemen kapıyı sertçe açtı. İskelet suratlı bir adam acı bir çığlık attı ve alnını tutarak birkaç adım geriledi.
Oh pardon dedi Thomas Leven. Kaşlarını çattı ama sonra çaresiz kalmış gibi gülmeye başladı.
Binbaşı Lewis'a garip bir şekilde benzeyen bu adamı tanıyordu Thomas. 1939 yılının Mayıs ayında İngiltere'den sınır dışı edilirken havaalanında karşılaşmışlardı. Thomas'ı sınır dışı eden adamdı bu. 3. Bölüm 1. Kısım. Tamam, bir bu eksikti diye düşündü Thomas Leven. Acaba aklımı mı kaçırıyorum diye de kuşkulandı bir ara. Portekiz hükümetine ait bir telefon kulübesinin kapısıyla kafasını yarmama ramak kalan bu adamın İngiliz gizli servisinden Mr. Lovejoy olduğuna yemin edebilirim. O zaman da aklımı kaçırmış olmam gerekir. Lovejoy olamaz bu. Londra'dan kalkıp Lisbon'un sayfiyesine gelmiş olması imkansız. Burada ne işi olabilir? Thomas bir deneme yapmaya karar verdi ve kendi kendine ''Bu hayalete Lovejoy diye sesleneyim bir kere, o zaman anlarım kaçırıp kaçırmadığımı'' dedi. Kaşlarını hafifçe kaldırdı ve sordu. ''Nasılsınız Mr. Lovejoy?''
''Sizin kadar iyi değilim Mr. Leven'' diye cevaplandırdı bu sorusunu iskelet görünüşlü adam. ''Sizi Lisbon'un bir ucundan öteki ucuna kadar izlemekten zevk almış olabileceğimi mi düşündünüz? Sonunda alnımın ortasına yediğim kapıda cabası.''
Lovejoy ensesinde biriken teri mendiliyle kuruladı. Alnında yavaş yavaş bir morluk beliriyordu.
''Şu halde çıldıran ben değilim. İçinde yaşadığımız dünya. Hem de gün geçtikçe daha beter oluyor.'' diye düşündü Thomas. Derin bir soluk aldı, telefon kulübesine yaslandı ve ''Sizi Lisbon'a kadar getiren nedeni öğrenebilir miyim Mr. Lovejoy?'' diye sordu.
Büyük Britanya'nın çıkarlarını temsil eden kişi gerçek adıyla çağrıldığını duyunca yüzünü buruşturdu.
''Bana Ellington diye hitap ederseniz memnun olurum. Portekiz'de bu adla dolaşıyorum.''
''Peki, yalnız siz de bana Leblanc deyin. Ben de Portekiz'de bu adı kullanıyorum. Bu arada siz hala cevaplandırmadınız sorumu.''
Ellington takma adını kullanmakta direten adam öfkeyle konuştu.
''Biz gizli servis ajanlarını birer aptal olarak kabul etmekten vazgeçmediğiniz anlaşılıyor.''
Leblanc adını kullanmakta olan adam da kibarca cevap verdi bu soruya. ''Bu sorunuza cevap vermeye zorlamayın beni lütfen.''
İngiliz ajanı biraz daha yaklaştı.
''Amiral Canaris'in peşinizde olduğunu bilmediğimizi mi sanıyorsunuz? Almanların telsiz konuşmalarını, telefonlarını dinlediğimizi bilmiyor musunuz?''
''Şifre kullanmıyorlar mı peki?''
''Biz şifrelerini çözebiliriz.'' Almanlar da sizin şifrelerinizi çözerler tabii. Thomas birden eski neşesine kavuşmuştu. Neden hep bir araya gelip telefonculuk filan oynamıyorsunuz? Daha eğlenceli olur.
İngiliz öfkelenmişti yine. Senin kalpsiz bir adam olduğunu biliyorum. Hiçbir şeye değer vermiyorsun. Kutsal hiçbir şey yok senin gözünde. Daha ilk başta Londra havaalanında anlamıştım bunları. İçine okumuştum o gün. Ne ahlak ilkelerin var, ne milliyetçiliğin, ne de şerefin.
İltifat ediyorsun.
Onun için bu işi bana bırakmalarını söyledim üstlerime. Bir tek şeyden anlarsın sen. Lovejoy baş parmağı ile işaret parmağını birbirine sürterek para işareti yapıyordu.
Bir dakika, her şeyin sırası var. Seni buraya kadar getiren nedeni sormuştum. Tekrar soruyorum.
Lovejoy anlattı. Anlattığına göre, ki ona inanmaktan başka çare yoktu, İngiliz gizli servisi binbaşı Lewis'un Thomas Levan ile ilgili olarak yaptığı bütün konuşmaları tespit etmişti. En son konuşmada Lewis'un istenen adamı bulmak için Lisbon'a hareket edeceği bildirilmişti.
Hemen bir uçağa atladım diye anlattı Lovejoy ve sizden 2 saat kadar önce buraya vardım. Havaalanından buraya kadar sizi izledim. Seni ve ileride oturan diğer beyi. Herhalde binbaşı Lewis olacak.
Tebrik edilecek kadar hünerli bir adamsın. Gözlerin de keskin üstelik. Binbaşıyı bugüne kadar görmemiş miydin hiç?
Hayır.
Vay canına. O halde hemen benimle gel, sizleri tanıştırayım. Beraberce yemek yeriz daha sonra. Midyesi şahanedir buranın.
Bırak saçmalamayı. 2 taraflı oynadığını biliyoruz.
Haydi canım.
Elinde Fransa ve Almanya'daki bütün önemli Fransız ajanlarının adlarını ve bulundukları yerleri belirten listeler var. Ne kadar para verirse versin o listeleri binbaşı Lewis'a satmana göz yumamam.
Şşşt, şşşt.
Onun verdiği kadarını ben de verebilirim. Lovejoy sinirli sinirli sırıttı. Değer verdiğin tek şeyin para olduğunu biliyorum. Şeref, bağladık, dürüstlük, idealizm denen şeylerin...
Yeter! Thomas kesin bir şekilde kesti diğerinin sözünü. Yeteri kadar dinledim seni, şimdi çeneni kapa artık. Kim önledi İngiltere'ye dönüp normal bir yurttaş gibi sakin bir hayat sürmemi? Kim elimden bütün varlığımın gitmesine yardımcı oldu? Sen ve senin Allah'ın cezası gizli servisin. Size karşı yakınlık duyabileceğimi sanmıyorsunuz herhalde.
Başınıza pek yakında bir çorap öreceğim, o zaman görürsünüz gününüzü diyordu içinden Thomas.
Sizi bir süre için yalnız bıraktım, özür dilerim diye söze başladı Thomas. 3 dakika sonra binbaşı Lewis'un yanına döndüğünde.
Bir dostluğunuza rastladınız herhalde, konuştuğunuzu gördüm.
Evet, eski bir dost, sizin de rakiplerinizden biri aynı zamanda.
Restoranın terasında düzinelerle ispirto lambası yanıyordu. Kıyıdan balıkçıların şarkıları gelmekteydi. Alacakaranlıkta sular dalgalanıyor, güneybatıdan esen hafif rüzgarın etkisiyle kıyıya vuruyordu.
Lewis'un sesinde merak ve endişe seziliyordu.
Rakip mi?
O gördüğünüz centilmen İngiliz istihbarat örgütü elemanlarından biri.
Lewis masaya bir yumruk indirdi.
Allah'ın cezası herif.
Sakin ol Leyman. Thomas bir çocuğu paylar gibiydi. Doğru dürüst hareket etmezsen seni burada bırakır giderim.
Binbaşı büyük bir çaba harcayarak kendini topladı.
Siz bir Almansınız. Yurtseverlik duygularınıza sesleniyorum.
Leyman, son defa söylüyorum, kendine gel.
Benimle ana vatanına dön. Bir istihbarat subayı olarak sana namus sözü veriyorum. Kılına bile zarar gelmeyecek. Bir istihbarat subayının sözü yabana atılmamalı.
Evet, diye alçak sesle cevap verdi Thomas. Yabana atılmamalı. Daha doğrusu baştan güvenmemeli böyle birine.
Binbaşı bu lafı hazmedebilmek için arka arkaya birkaç kere yutkunmak zorunda kaldı.
O halde şu siyah çantayı sat bana. Karşılığında $3000 teklif ediyorum.
Londra'dan gelen centilmen biraz önce bunun tam 2 katını teklif etti bana.
Peki ne istiyorsun?
Aptalca bir soru bu Leyman. Ne kadar fazla koparabilirsem o kadar.
Alçaksın, iblissin sen.
Meslektaşın da az önce aynı şeyi söyledi.
Binbaşının suratının ifadesi bir anda hissedilecek gibi değişti. Hayranlıkla mırıldandı.
Şeytan herif, bizim hesabımıza çalışsa.
Haydi Leyman, ne kadar veriyorsun söyle.
Sormam, Berlin'e tekrar sormam gerek. Yeniden talimat verirler herhalde.
Peki o halde Leyman, yeni talimat iste şeflerinden, yalnız çabuk ol. Beni götürecek gibi birkaç güne kadar kalkıyor.
Bir tek şeyi merak ediyorum, o çantayı bu ülkeye nasıl soktun?
Portekiz gümrükçülerin seni tepeden tırnağa aradıklarını biliyorum.
Bir yabancı yardım etti bana. Thomas güzel ceylanını hatırladı o an.
Böyle numaralar Leyman, senin gibilerde olmayan bir özellik sayesinde gerçekleştirilebilir ancak.
Neymiş bu özellik?
Sadece sevimlilik.
Nefret ediyorsun benden değil mi?
Herr Leyman, son derece sakin hayatım vardı. Kendi halimde sessiz bir yurttaştım. İngiltere ve Fransa'daki meslektaşlarınızla birlikte benim bu hayatımı mahvettiniz. Şu anda burada oturmamı da sizlere borçluyum. Bunun için size minnet duymamı beklemezsiniz herhalde. Sizlerle uzak yakın hiçbir ilişkim olsun istememiştim, istemem de. Bana karşı davranışlarınıza daha dikkatli olsanız iyi edersiniz. Nerede kalıyorsunuz?
Casa Senora de Fatima'da kalıyorum.
Ben Palacio do Estoril Park'tayım. Londra'dan gelen centilmen de orada kalıyormuş. Rastlantı. Şefinize sorun bakalım, siyah çantanın onun gözünde değeri neymiş? Meslektaşınız biraz önce aynı şeyi öğrenmek için Londra'yı arıyordu. Benden bu kadar. Şimdi izin verin de yemeğime devam edeyim.
İkinci kısım. Gece hala sıcaktı. Thomas Levin üstü açık bir taksiyle Lisbon'a döndü. Sahilde ay ışığında parçalanan köpüklü dalgaları, geniş yolun iki kenarına dizilen lüks villaları, çam ormanlarını, palmiyeleri, alçak tepelerin eteklerine serpiştirilmiş şahane görünüşlü gece kulüplerini izleyip, gecenin karanlığında yükselen kadın kahkahalarını, kulüplerden taşan müziği dinledi yol boyunca. İki büyük oteli ve ışıklar içinde yüzen ünlü kumarhanesi, dünyanın dört bir yanından gelmiş kişilerle dolu olan Estoril'i de geçti. Avrupa'nın her köşesi giderek yıkıntılar ve küller arasında kaybolurken, burada insanlar yeryüzünde cennet hayatı sürüyorlardı. Ama zehirli bir cennetti burası. Birbirini gözleyen, tehdit eden birçok ülkeden gelmiş casus biçimli yılanlarla dolu bir cennet bahçesiydi. Bu yılanlar orada Portekiz başkentinde karşılaşıyor, güçleniyor, beşinci kol adı verilen şeytanca oyunu oynuyorlardı. Lisbon'un tam göbeğinde siyah beyaz mozaikle kaplı kaldırımlarıyla dillere destan olan Praça Dom Pedro'da indi Thomas arabadan. Muhteşem meydanı çevreleyen kahveler karınca gibi insanla doluydu. Şehrin bütün kiliseleri çanlarını seslendirdiler aynı anda. Saat 11'di. Çan sesleri meydanda yankılanırken kahveleri dolduran halkta bir kıpırdanma oldu. Avusturya, Almanya, Polonya, Fransa, Belçika, Çekoslovakya, Hollanda ve Danimarka'dan gelen mültecilerle birlikte Lisbonlular da yerlerini terk edip meydanın alt ucuna doğru adeta akmaya başladılar. Thomas bu insan selinin arasına karıştı ve bıraktı kendini. Meydanın bir ucunda büyük bir gazete binası vardı. Binanın üstünde ışıklı bant en son haberleri yazmaya başlamıştı. Binlerce göz bazıları için ölüm kalım derecesinde önemli bu haberleri meraklı izlemeye koyulmuştu. Thomas yazılanları okumaya başladı. DNB, Alman Dışişleri Bakanı von Ribbentrop ile İtalyan Dışişleri Bakanı Ciano, Viyana'da Belvedere Şatosu'nda yaptıkları görüşmede Macaristan ile Romanya arasında çizilecek sınır sorununda görüş birliğine vardılar. United Press, Almanların İngiltere üzerine yaptıkları ağır hava saldırıları Liverpool, Londra, Weybridge ve Felixstowe'da önemli kayıplara yol açtı. International News Service, İtalyan bombardıman uçakları Malta üzerine büyük bir saldırı yaptılar. İngiltere'nin Kuzey Afrika'daki askeri üsleri de aynı şekilde yoğun hava saldırılarına uğradı. Thomas Levin etrafını saran kalabalığın yüzlerindeki ifadeyi inceledi bir süre. Sadece birkaçı olayların fazla etkisi altında kalmamış görünüyordu. Bunların dışında hemen hemen herkes üzgün, şaşkın ya da ümitsizdi. Oteline varıncaya kadar Thomas'ın karşısına tam dört kadın çıktı. Hepsi de genç, hepsi de güzel bu dört kadının. Biri Viyana, biri Prag, biri de Paris'tendi. En gençleri melek yüzlü çocuk denecek yaştaki genç kız, Franco'nun zaferinden sonra İspanya'dan kaçmış olduğunu söyledi ona. Thomas çıkarıp bir miktar para verdi, sonra da iyi şans diledi bu zavallıya. Altı katlı park otelin bahçesinde çiçeklerin kokusu havayı ağırlaştıracak kadar fazlaydı. Salonda egzotik çiçeklerle dolu bir okyanus dibini andırıyordu. Thomas yürürken birçok kişinin şüphe, merak ya da kötü hislerle dolu bakışlarını ensesinde hissetti. Burası da Lisbon'un her köşesi gibi hemen hemen bütün yabancı dillerin konuşulduğu bir pazar yeriydi neredeyse. Büyük salonda toplananların ortak yönü ne şaşkın, ne ümitsiz, ne de üzgün olmalarıydı. Her iki cinsten ve çeşitli ülkelerden gelme gizli ajanlardı bunlar. yurtseverlik örtüsüne bürünerek bir yandan lüks bir hayat sürerken bir yandan da aptalca oyunlarını oynamaya devam ediyorlardı. Thomas oteldeki dairesine girer girmez boynuna yumuşak kollar dolandı. Mabel Hastings'in parfümü sinmişti bu şahane kollara. Genç hostes boynuna beyaz bir inci gerdanlık takmıştı. Ayağında ise yüksek ökçeli papuçlar vardı. Bütün giyimi de bu iki parçadan ibaretti.
''Oh Jean, nihayet, nihayet o kadar geciktin ki.''
Yanağından hafifçe öptü Thomas'ı. Thomas ise hemen çantayı sordu.
''Otelin kasasında, öyle söylememiş miydin?''
''Tamam canım, çok iyi.'' Thomas derin bir soluk aldı. ''O halde şimdi sevişmekten başka yapacak şeyimiz yok.'' Ertesi sabah 8:30'da yorgun fakat mutlu görünen Mabel Hastings Dakar'a uçtu. Aynı sabah saat 10 civarında mutlu ama hiç yorgun görünmeyen Thomas Lieven şahane bir kahvaltı edip Güney Amerika'ya gitmek üzere Avrupa'dan ayrılmadan önce Alman, İngiliz ve Fransız gizli servislerinden nasıl intikam alacağını planlamaya koyuldu. Yine aynı sabah 31 Ağustos 1940 günü şık giyimli genç bir adam Avenida'da, India'da şehrin en büyük kitapçısının kapısından içeri girdi. Bazı Alman ve Fransız şehirlerinin planlarını istedi kitapçıdan. Aradığını 1935 baskısı bir katalogda bulduktan sonra katalogla birlikte oradan çıktı. Merkez postanesine gitti. Güler yüzü ve tatlı dilinin yardımıyla postanede çalışan orta yaşlı bir hanım memuru ikna etti ve 5 Alman, 14 de Fransız şehrinin telefon rehberlerini bir saat için postaneden çıkarmamak şartıyla aldı. Lisbon Merkez Postanesi Avrupa'nın belli başlı bütün şehirlerine ait telefon rehberlerini bulunduran büyük bir kütüphaneye sahipti. Thomas elindeki rehberlerden tam 120 ad ve adres kopya etti elindeki kağıtlara. Rua Augusto'da bir yazı makinesi ve yazı kağıdı aldı, oteline döndü. Siyah çantayı otelin kasasından aldı ve birinci kattaki serin odasına girdi. Odanın penceresinden görünen park garip görünüşlü otlar ve ağaçlarla doluydu. Yapmak istediği işi en iyi şekilde başarabilmesi için kafasını toplaması gerekiyordu. Kat garsonunu çağırarak ikinci bir domatesli kokteyl istedi, sonra da çalışmaya koyuldu. Siyah evrak çantasını açtı, bütün serveti bu çantadaydı. Çantada paradan başka 6 tane ad listesi, yeni tip tankların, alev makinelerinin ve avcı uçaklarının planları da vardı. Bu Allah'ın cezası kağıtların hepsini ortadan kaldırabilsem ne kadar iyi olur diye düşündü Thomas. Ama binbaşı Debra kağıtların varlığından haberli olduğu için hemen anlayacaktı durumu. Lovejoy ve Lewis'un ise çantanın içindekiler hakkında bildikleri pek az şey vardı. Onlar sadece listeleri istiyorlardı. Görürlerdi listeleri. Daktilo ile yazılmış 6 sayfayı inceledi. Fransız Döksiyen büronun elemanlarının, Almanya'daki Fransız ajanlarının ve gerek Fransa gerek Almanya'daki güvenilir kimselerin adları yer alıyordu bu listelerde. Tam 117 ad vardı. Her adın yanında adres ve diğer ajanlarla karşılaşıldığı zaman kullanılacak parolalar yazılıydı. Örnek olarak Thomas bir tanesini inceledi. Willibald Lohr, Düsseldorf, Zedanstrasse 34. Tanıtma cümlesi. Kırmızı tasmalı küçük gri bir fino gördünüz mü acaba? Cevap, hayır ama Lichtenbroich'ta hala bal satıyorlar. Adolf Meyer Wilke, Berlin Grünewald, Bismarck Allee 145. Tanıtma cümlesi, kulübenin damındaki güvercinler sizin mi? Cevabı, sakın o tarafa dönmeyin, düğmeleriniz açık. Ve böyle sürüp gidiyordu liste. Thomas başını sallayıp içini çekti. Sonra yeni aldığı daktiloya bir kağıt taktı. Frankfurt şehrinin planını açtı önüne. Münih telefon rehberinden çıkardığı adlardan biri Friedrich Gesellhut idi. Kağıda önce bu adı yazdı, sonra Frankfurt şehir planına eğildi. Önce Erlenstrasse'yi alalım. Planda bu sokağın şehrin girişindeki ana caddeye çıkan yollardan biri olduğu görülüyordu. Ve oldukça da kısaydı. Planın ölçeğine baktı Thomas. 1/16,000. Erlenstrasse'de olsa olsa kaç ev olur diye düşündü. Ya 30 ev olurdu ya da en fazla 40. Ne olursa olsun 60 evde olamazdı ya. Yine de işi rastlantıya bırakmamalı dedi kendi kendine ve yazmaya başladı. Friedrich Gesellhut, Frankfurt, Erlenstrasse 77. Tanıtma cümlesi. Fohenheim'daki o kız sarışın mı esmer mi? Cevabı, şu önündeki kuşu çabuk ye, fena kokuyor. Şimdi gelelim ikinciye. Thomas Hamburg 6-10 adam Paul Gigenheimer'ı alıp Düsseldorf'ta kısacık Rubenstrasse'nin hayali 51 numaralı evine yerleştirdi. Tanıtma cümlesi.
John Galsworthy 66 yaşına bastı. Cevabı sömürgelerimizi geri almalıyız. Etti 2. Daha tam 115 tane hazırlamam gerekiyor diye söylendi Thomas Lieven. Hem de bütün bu saçmalıklarla dolu listeleri üçer kere yazacaktı. Bir tane Lovejoy'a, bir tane Luce'a, bir tane de Debra'ya verecekti hazırladığı listelerden. Oldukça vaktini alacaktı ama karşılığında eline geçecek para esaslıydı. Yazmaya devam etti. Yarım saat kadar sonra bu işi daha fazla götüremeyeceğini anladı. Pencerenin önüne gidip parkı seyretti bir süre. ''Lanet olsun!'' diye mırıldandı. ''Bu böyle yürümeyecek. Başka bir yol bulmam gerekiyor.'' Bütün iş listelerdeki gerçek kişileri korumaktı. Bu listeler Almanların, Fransızların ya da İngilizlerin eline geçerse bir sürü insanın ölümüne yol açacaktı. Halbuki Thomas bu listeler yüzünden bir kişinin dahi ölmesini istemiyordu. Bir yandan da kendisini bu işlere bulaştıranlardan intikam alacağına dair kendi kendine söz vermiş olduğunu düşündü. Hayatını mahvetmişti bu aptallar. Ama listeleri onlardan uzak tutarak intikam almış oluyor muydu? Listeleri değiştirerek birçok kişinin hayatını kurtarabilecek miydi acaba? Fransızlarla İngilizler benim hazırlayacağım sahte listeleri ellerine alıp bu adamlarla ilişki kurmak istediklerinde aldatıldıklarını anlayacaklar. O dert değil ama ya Almanlar? Diyelim ki Münihli Friedrich Kesselhut'un Frankfurt'ta bir adaşı var. Sadece Frankfurt telefon rehberinde adı yok diye o şehirde böyle birinin yaşamadığından emin olamayız. Ya aynı adı taşıyan bir adam var da telefonu yoksa? Yahut Frankfurt'ta Erlenstrasse'yi son yıllarda genişlettiler ve yeni evler ekledilerse, o zaman 77 numaralı ev olacak gerçekten. Bütün bu aksilikler olmasa bile Gestapo işi rastlantıya bırakmamak için Kesselhut adını taşıyan ne kadar adam varsa Almanya'da ya da Alman işgalindeki ülkelerde hepsini yakalayacak, tutuklayacak, işkence edecek, belki de öldürecekti. Tam 117 ad ve adres vardı. Her ad, her adres birçok masumun başını yakacaktı. Bir ihtimalde gizli servise bağlı beylerin aldatıldıklarını anlayıp listeleri yok etmeleriydi. Yapılacak en akıllıca iş buydu onlar için. Ama Thomas geçmişte edindiği tecrübelere dayanarak karşısındaki ajanların aklına güvenmemesi gerektiğine inanmıştı. Debra çantayı almak için Eylül'ün 3'ünde gelecekti Lizbon'a. Ne halt edeyim ben şimdi? Thomas tam bir çıkmazda hissediyordu kendini. İnsanlara ihanet etmek, insanları öldürmek kolay da onları işkenceden ölümden kurtarmak neden bu kadar zor acaba diye bir süre düşündü.
9. ayrımın sonu. Sayfa 109.